Ayrım 28.
Sahibi vuruldu. Zülfikar Bey'in kaptanın yüzüne takıldı kaldı bakışları. Açıklamasını bekliyordu. Kaptan susuyordu. Siz mi vurdunuz? Vurmuşlar. Sahibi ayağı üzengiye takılı yıkılmış kalmış. Hayvan kımıldamadan sahibinin doğrulmasını bekliyordu. Zülfikar Bey'in kanı ata ısınmıştı. Kargalar kan kokusunu almışlar. Döner dururlardı atın başı üstünde. Bakımsız görünüyordu hayvan. Karın boşluğu çökmüş, kaburgaları, kalça kemikleri sayılıyordu. Çok oldu mu bu? Bir ay, kar indirmemişti daha. O bölgeli köylülerden biri olmalıydı sahibi. Koşum takımlarına bakılırsa pek varlıklı olmasa gerekti. Eğrinin yer yer aşınmıştı derisi. Başlığının da öyle. Dişlerine bakacak oldu hayvanın. 4 yaşında, ben baktım. Zülfikar Bey yine de baktı. Kaptanın dediği gibi 4 yaşındaydı. Tek kusuru 1-2 ay değil öteden beri iyi beslenmemiş olmasıydı. Çoktandır tımar görmediği için hava uzamış, donu parlaklığını yitirmişti. Bakımsızlıktan başka kusurunu bulamadı hayvanın. Aksine cins bir tay olduğunu gösteriyordu işaretleri. Sağrısı geniş, cıdagosu yüksek, ayak bilekleri düzgün adalele, inceydi. Bakılırsa çabuk düzelir, ceylan kesilirdi. Ne istiyorsun? Peşin ne ödeyeceksin? En çok 1 altın. Dün akşam söyledim olan paramı. Gerisini? En geç harman sonu. Ağustos çıkmadan öderim. Kaptan az düşündü. Bizimle kalacak mısın? Neden kalmayayım? Bizimle kalacaksan atın olması şart. Hepimiz atlıyız. 5 altın iyi mi? Zülfikar sustu. Hemen karşılık vermedi. Kendisi olsa çetesine katılacak birine pazarlık şöyle dursun, parasız verirdi atı. Ne düşündün? Hesaplıyorum. Sen hesapla gene. Ben de kendi hesabımı vereyim. Beni vursalar atım bulanın olur. Bu dağların yasası böyle. Canını ortaya koyan yaşar bu dağlarda. Alır da verir de. Aldığının borcunu ne gün ödeyeceğini kendinde bilmez. Alacak mısın, karar verdin mi? Verdim, alıyorum. 1 altını ödedi. Kaptan atın dizginlerini uzattı. Al, at senin. Kar başlıyordu. Dönüp içeri girmeden ekledi. Ağustos sonuna kadar ödeyemezsen gene benim olur. Elimden gelirse daha önce öderim. Kar iri parçalarla topan topan indiriyordu. Sordu. Bugün yola çıkacak mıyız? Kaptan. Git diyen yok ki. Bu karda yola çıkılmaz. Hadi içeri geçelim. Alışverişi kutlayalım. Gün uzun kaptan. Akşama kadar nasıl olsa kutlarız. Sen geç. Ben ata bakacağım. İyi olur. Kaptan içeri girerken kapıda durdu. Göreyim seni, adam edesin. Sundurmanın altında eğrini aldı. 2 saate yakın tımar etti hayvanı. Önünde otu bittikçe tazeledi. Kim bilir ne zamandır ilgi görmemiş hayvan, tımar ederken boynunu çeviriyor, sık sık üstünü kokluyor, minnet dolu bakışlarıyla teşekkür ediyordu yeni sahibine. Kar 3 gün aralıksız yağdı. Kürenmeyen yerlerde, kapıların önünde göğüs boyunu buldu. Zülfikar Bey handa kaldıkları 3 gün sabah akşam 2 saat tımar etti atını. Yemini, suyunu verdi. Karın durmasından sonra 3 günde yolların açılmasını beklediler. Zülfikar Bey'in sürekli arpa yulaf alarak atını beslediğini gören Goran Kaptan, ''Atın talihi varmış, senin de.'' dedi. ''Bu karda aldığın haliyle yola çıksaydın seni taşımazdı.'' Aldığının haftasında altındaki at, bir hafta önceki acınacak durumdaki sahipsiz kısrak değildi artık. Kantarma demirini çiğniyor, dizginlerini geriyor, yol vermesi için sabırsızlanıyordu. George kaptanın gözünden kaçmadı bu değişiklik. Çabuk düzeldi, dedi sadece. Hayvanın çabuk düzelmesinden memnun muydu, değil miydi anlaşılmadı. Dağlardaki komitacıların işlevi, Kasım ayının ilk yarısı dolmadan Fransızlarla Sırpların Florina'dan sonra Manastır'da geri almalarıyla yoğunlaştı. Peristeri'nin kuzey yamacında bir Ortodoks manastırı vardı. Manastırın başpapazı Kiril Nazarov, merkezi Sofya'da bulunan gizli bağımsız Makedonya Derneği üyesiydi. Makedonya'daki, daha doğrusu Ohri bölgesindeki Bulgar komitacılarına yataklık yapıyordu. Komitacılar Bulgaristan'dan gelen para yardımını başpapazdan alıyor, İsteklerini başpapaz aracılığıyla Sofya'ya duyuruyorlardı. Komitada başpapazla bağlantı kuran tek kişi George kaptandı. Komita o kış Sofya'daki dernek merkezinden Kiril Nazarov aracılığıyla gelen yönergelere uyarak Florna Manastır demiryolu üzerindeki Katokline, Nagochan, Niki, Kınalı'ya baskınlar düzenledi. Bazı noktalarda demiryolu bağlantılarını, köprüleri uçurdu. Sırp-Fransız yığınaklarında yangınlar çıkardı. Sayısız romanlara konu olan, hemen her seyircinin birçok kez sinemalarda izlediği bu olayların ayrıntılarına girmek, okuyucunun bu öyküye göstereceği ilgiye saygısızlık olur. Bu olaylara çok kısa bir iki notla değineceğiz. Ocak 1917'yi komite kayıp vermeden atlattı. Şubat ortalarında Babadağ eteklerinde çıkan bir çatışmada içlerinden ikisi vuruldu. İkisi de köylü çocuklarıydı. Ante Orlinov 21 yaşındaydı. Milo Gilev 19. Güçlü kuvvetli yapılarından beklenmeyecek kadar uysal, yumuşak başlıydılar ikisi de. 2 aylık dostlukları sadece güzel anılarla dolu olduğu için ölümleri Zülfikar Bey'i çok üzdü. 11 kişiydiler onların vurulduğu çarpışmada, 9 kaldılar. İkisi de beyinlerinden vurulmuş ağızlarından tek söz çıkmadan ölmüşlerdi. Geri çekilirlerken ölülerini kurda kuşa bırakmadılar. Milo'nun ölüsünü Zülfikar Bey, Ante'nin ölüsünü kendi köylüsü Turpa omuzladı. Atların beklediği dereye kadar taşıyıp geri çekilirlerken atlarının eğerlerine yatırdılar. İki yanı sık kayın ormanları, boz kayalıklarla uzayıp giden bir koyağın dibinden akıyordu dere. Dere boyunca 2 saat sürdü geri çekilmeleri. Derenin Poyraz yamacında 100 yıllık bir kayın ağacının gölgesinde 2 mezar kazdılar. Ölülerini başlarını kayın gövdesine vererek gömdüler. Kayının geniş gövdesine ölülerinin adlarını bıçakla kazıdılar. Ante Orlinov, 21 yaşında vuruldu. 19-2-1917. Milo Gilev, 19 yaşında vuruldu. 19-2-1917. Mart ayında ölen Ante'nin köyünden İlya katıldı aralarına. 10 kişi oldular. Mart çıkarken 27 yaşında Tanas'ın vurulmasıyla yine 9'a indi sayıları. Georgi Kaptan ilk komitacılardandı Makedonya'nın. 1893 yılında dağa çıktığı zaman 19 yaşındaydı. Sofya Üniversitesi'nin hukuk bölümüne kaydolduktan sonra öğrenimini bırakmış dağa çıkmak için. Yüreğinin durmadan taştığını, silaha sarılıp dağlara çıkmaya çağırdığını söylerdi, çok seyrek de olsa anılarından söz açtığı günler. Çok iyi Rumca, iyi Osmanlıca, Sırpça bilirdi. Çok az tartışmaya girişirdi komitasındaki arkadaşlarıyla. Adamlarına sadece yapacaklarını, yapılması gerekeni söyler kapatırdı konuyu. Komitaya ilk kez bir Osmanlı alıyordu. Nisan başlarında bir akşam sofrasında, "Zülfikar Bey, sen Balkanlarda son Osmanlı beysin," demişti. Neden son Osmanlı beyi? Zülfikar Bey sormamış, o da nedenini açıklamamıştı. Yine o günlerde ölen arkadaşlarını andıkları bir akşam, "Bu ölümler boşuna değil," demişti. "Balkanlarda yeni bir devletin temel taşları her biri." 10 gün sonra, "Zülfikar Bey, vazgeç bu Türk kafasından," dedi. Deyim hiç açık gelmedi Zülfikar Bey'e. Nedir ki bilmediği ya da anlamadığı konuların üstüne gitmek hiç gerekli görmediği bir tutumdu. Sadece ne demek istiyor anlamına 1-2 saniye Georgi Kaptan'ın yüzüne takılıp kaldı bakışları. Kaptan anladı onun söylediği söze bir anlam veremediğini. "Siz Türkler," dedi, "bir şeyi bellediniz mi ister doğru olsun ister yanlış bellediğinizden dönmezsiniz. Sizin için imam ne derse doğru odur. İmamın kusurları hiç aklınıza gelmez." Birkaç gün sonra başka bir açıdan döndü konuya. "Zülfikar Bey," dedi, "seninle benim ayrılığımız şu. Sen Osmanlı beysin, ben Bulgar halk çocuğu. Ama sen İstanbul'daki padişahtan sana hayır gelir sanırsın, padişahına bağlısın. Ben Sofya'daki kraldan hayır beklemem. Geçti o kralların, padişahların memleketin sahibi, efendisi sayıldığı günler. Şimdi her vatandaş memleketinin sahibi, kendi kendinin efendisi, beyi. Balkanlar 5'e, belki 6'ya, kaç halk sahip çıkarsa o kadara bölünecek. Makedonya'da Makedonyalıların olacak. Balkan Savaşı'ndan sonra sizinkiler yarıya indi Makedonya'da. Bizim kalabalık olduğumuz yerlerde biz kuracağız devleti. Bulgar kralını aradan çıkaracağız. Kendi devletimizde Makedonyalıları dinlerine göre ayırmayacağız. İşte sen bizim aramızda bu birliğin ilk örneğisin. Ben bu inançla meşrutiyetten önce 15 yıl dağlarda gezdim. 3 yıldır yine bunun için gezerim. Anlayamıyordu George'u kaptanı Zülfikar Bey. Bazen şöyle konuştuğu zamanlar çok bilgili bir kişi saygınlığı uyandırıyordu onda. Bazen de güvensizliğine yol açan dengesizlikleriyle karşılaşıyordu. Genellikle kendinde, yanında hep geride görev verirdi çarpışmalarda. İleridekiler çekilirlerken ikisi oyalarlardı arkalarına düşenleri. Eşsiz nişancılığına olan güvenin payı vardı elbet bu görevi vermekte. Çocuklar baskını gerçekleştirirler, uçuracakları cephaneliği, köprüyü, demiryolunu uçurduktan sonra oyalanmadan geri çekilirlerdi. Atların başında nöbetçi kalan arkadaşları beklerdi gelişlerini. Karşıdan ateş açılır, arkalarına düşen olursa George'u kaptanla Zülfikar Bey karşılık verirler. Bir ara George'u kaptan da çekilir, daha geride mevzilenir, o ateş etmeye başlayınca Zülfikar Bey canını kurtarmaya bakardı. Bir çarpışmada boşuna beklemişti kaptanın koruma ateşi açmasını. Sadece bağırıp kendisini çağırdığını duymuştu. Oysa karşıdan ateş ediyorlardı henüz. Kaptanın özellikle bir de şu at konusunda davranışları güvensizlik uyandırmaya başlamıştı Zülfikar Bey'de. Mart sonlarında gençliğini, cins bir at oluşunun özelliklerini açık açık kanıtlar bir görünüş kazanmıştı atı. Yola çıkacakları sırada atlarına binerlerken kaptan atına şöyle bir baktı. ''Şanslı adamsın'' dedi. ''Bedavaya kaptın atı.'' Zülfikar'ın karşılığını beklemeden atını sürdü, komitacıların başında yerini aldı. 2-3 gün sonra yine atlarına binerlerken bu kez ''Ben aldandım bu at satışında'' dedi. Nisan sonlarına doğru Ohri Gölü'nün doğu yöresinde çayıra çıkardılar bineklerini. Karların beyazı kalkmış, gür bir yeşillik bürümüştü otlağa. Kış boyu arpa sapanla beslenen bineklere, çimenden yoncaya, tere, ebe gümeci, hindi babaya varana değin yüzlerce çeşitten oluşan bir sofra sunuyordu doğa. Atların donu, baharın yanar döner pırıltılarıyla göz alıyordu. Gölün doğu kıyılarına yakın, boşnaklarla Arnavutların çoğunluğunu oluşturduğu bir köyde kalıyorlardı. Dört bir yanı çayırlıktı köyün. Tepeler karlıydı henüz. Çayırlar eriyen karların altından dinlendirici bir uykudan uyanmış, diri diri gerinir gibiydi. Günlerini otlağın ortalarında, üç yanı camla kaplı bir kır kahvesinde geçiriyordu komuta. Kahvede oturan başını kaldırınca çayırda otlayan atını görebiliyordu. Mayıs ayının son günüydü. Komitanın 12'yi bulan üyesi kahvedeydiler. Zülfikar Bey köylülerden Arnavut Malik Ağa, kardeşi Kalem Efendi, Kasım adında bir köylünün hatırını kıramamış onlarla birlikte oturuyordu. Atı öbür atlarla birlikte çayırdaydı. Her zamanki gibi eğerleri vurulu, kantarmalar eğer kaşına, mavzerler namluları aşağı dönük terkilerini asılı tutarlar, yulaklarına bağlı çayıra salarlardı atları. George kaptan iki masa öteden, ''Zülfikar Bey'' dedi, ''Ben vadeyi uzun tuttum. Ağustos'un sonunu bekleyemem. Bir haftaya kadar atın borcunu öde.'' Zülfikar sapsarı oldu. O güne kadar bütün ömründe böyle söz işitmemiş, böyle hakarete uğramamıştı. Başkasına verdiği parayı bile geri isteyemezdi, küçük düşürür diye. Malik Ağa, Kalem Efendi, Kasım nasıl sıkıldığını gördüler. Kaptan onların şaşkınlığının ayrımına vardı. Hakaretini daha da ileri götürdü. ''Bak, tanıdıkların dostların var. Paran gelinceye kadar onlardan borç al.'' Bütün kahve susmuş, Zülfikar'ın ne diyeceğini bekliyordu. Malik Ağa, ''Sen sıkılma.'' diyecek oldu. Zülfikar sözünü tamamlamasına, ''Biz varız.'' demesine sıra bırakmadı kaptana. ''Bakalım.'' dedi. O bir hafta çabuk geçti. Malik Ağa hemen her gün konuyu açmayı denedi. Dayanamadı, hafta dolunca ne yapacağını sordu. Zülfikar Bey, ''Borcum yok.'' dedi. ''Ağustos sonu gelmeden borçlu değilim. Öyle pazarlık ettik.'' Malik Ağa, ''Sen gene de öde. Aram bozulmasın.'' demeye kadar cesaret etti. Zülfikar Bey kesti attı. ''Borcum yok.'' Bir hafta dolduğunda yine hep kahvedeydiler. George kaptan herkesin duyacağı sesle ''Zülfikar para buldun mu?'' dedi. Zülfikar Bey ''Aramadım'' diye karşılık verdi. Böylesi bir karşılığı kimse beklemiyordu. George kaptanın, Malik Ağa'nın, Kasım'ın kahvedeki öbür Müslümanların gözlerini dolaştı bakışları. ''Ben sana dostlarından borç al demiştim.'' Zülfikar Bey karşılık vermedi. Duymadın mı ne derim? Duydum. Öyleyse ben kimseden borç almam. Benden aldın. Senden de almadım. Pazarlığımız öyleydi. Kaptan beklemediği kadar ileri gittiğini görüyordu Zülfikar Bey'in. Gerisi onun da alışık olmadığı bir durumdu. Tayfalarının önünde attığı adımı geri alamazdı. Öyleyse atı geri ver. Ağustos sonuna kadar borcumu ödeyemezsem geri veririm. Çıt yoktu kahvede. En az 30 kişi vardı içeride. Komitanın öbür 10 üyesinin bakışları bir kaptana, bir Zülfikar Bey'e gidip geliyordu. Ben şimdi isterim. Şimdi veremem. Öyleyse geri alırım. Zülfikar Bey hemen karşılık vermedi. Kaptana baktı, baktı. Ne kadar uzadı bakışı, 5 saniye mi, 10 saniye mi, daha mı uzun, yoksa topu topu 1 saniye belki ama izleyenlere 1 dakika, 1 gün kadar uzun geldi. At çayırda, git getir, alabilirsen kendin al. Kaptan fırladı yerinden, tayfalarından birine git atı al diyebilirdi, demedi. Kendi hesaplaşacaktı Zülfikar Bey'le. Kahveden çıktı, yürüdü. Zülfikar Bey de kalktı yerinden. Öfkesini hiç açığa vurmuyordu. Gören kahveden dışarı çıkacak, hava alacak sanırdı kaptanla. Anlaşmaya gidiyor sanan da olabilirdi. George kaptan ata doğru ilerliyordu. Zülfikar Bey de elini kolunu sallaya sallaya 10 adım arkasından. George kaptanın adımları hızlandıkça Zülfikar Bey'in adımları da hızlandı. Zülfikar Bey'in atı otlamayı bırakmış, başını döndürmüş gelenlere bakıyordu. George kaptana ardından Zülfikar Bey'e baktı. Her ne sezdiyse gelişlerinden kişnedi. George kaptan atın kime kişnediğine baktı. Zülfikar Bey'in 10 adım arkasından kendisini izlediğini gördü. Konuşmayı gereksiz gördü, tabancasını çekti. Kahvede kim varsa dışarı çıkmış ayaktaydı. Kaptanın tabancasını çektiğini, Zülfikar Bey'in 2 kolunun henüz yanlarında sallandığını gördüler. Sonra nasıl oldu anlayamadılar. Kaptan tabancasını doğrulturken Zülfikar Bey'in 1 adım sağa sıçradığını, daha sağ ayağı yere basmadan tabancasını çektiğini gördüler. Kaptanın kurşunu boşa gitmişti. İkinci tabanca sesi Zülfikar Bey'den geldi. Alnından vurulmuştu kaptan. Olduğu yere yıkıldı. Kahvenin önündekilerin şaşkınlıkları geçmeden Zülfikar Bey koştu, bıçağıyla yuları bağladığı yerden urganını kesti, kantarmasını vurmadan yularıyla bayır aşağı 4 nara saldı atını, çayırın altında gözden kayboldu. Güneye iniyordu atının tuttuğu yol. Düşünerek karar verecek olsa tutacağı yine o yoldu. Hiç karışmadı gidişine. Hala 4 nala gidiyordu altında. Böyle soluk soluğa ne kadar sürdü gidişi. Başını geriye döndürüp baktığı zaman arkasından gelen kimse göremedi. George kaptanla vuruştukları tepenin eteklerini dönmüşlerdi. Yavaş yavaş hızı kesiliyordu atın. Silah sesleri, üstüne atlayışı, aceleciliği, o ürkütücü düelloya tanık olan hayvanın soluğu kesilinceye kadar 4 nala uzaklaşmasına yetmişti vuruştukları yerden. 2 kaşın arasından çıkan kanı görmüştü. 2 kaşı arasından vuruldu diye hatırladı. Kendisiydi vuran. Oysa vuruldu diye hatırlıyordu. Kaptanın öldüğünü düşününce kendi canını kurtardığı için sevinemiyordu. Sadece bu kadardı elinden gelen. Talih başka seçenek bırakmamıştı kendisine. Vurmasa vurulacaktı. Bile bile alnına ateş ettiğini, tabancasını doğrulttuğu andaki açıklığıyla hatırladı. Karşılaştığı sorunu bazen ne kadar çabuk karara bağlıyor kişi. Ya da karara bağlamak zorunda kalıyor. Başka çözümü yoktu sorunun. %100 öldürücü yerine ateş etmese, sadece yaralayacak olsa, kaptanın ayağa kalktığı gün kendisini öldürmek için izine düşeceğini, er geç de öldüreceğini, daha tabancasını doğrulturken düşünmüş, sonuçlandırmıştı. Öldürmeyi istemezdi kaptanı. O tabancasına davranmasa, ateş etmese, ne tabanca çekecek ne de ateş edecekti. Elbette karşısında nişan tahtası gibi durup ikinci el ateş etmesine sıra bırakamazdı. Kaptan da iyi nişancıydı. Henüz eli titremiyordu tabancasını doğrultunca. 5 dakika olmamıştı, kanlar içinde kaptanı yere yıkalı bırakalı arkasında. 5 dakika önce o kendisini vurmadan onu vurmayı düşünüyordu. Şimdi gerçekte sevdiği, yakın bildiği bir kimseyi vurduğu için üzülüyordu. Ne çok bu tür üzüntülerle doludur yaşamlarımız. ne çok iyi dostluklar, sevgi bağları, çatlaklar vererek, kıyısından köşesinden kırılıp dökülerek, bütün ölümler gibi kaçınılmaz sona yaklaşarak erir, yok olur. Bazen de böyle ölüme kadar varan kavgalar, çekişmelerle son bulur. Kişiyi böylesine acı bir yazgıyı yerine getirmekle karşı karşıya bırakan kimdir? Kim çizer o çizginin geri dönülmez sonunu? Kendimize düşen yanılgıları hatırladığımız zaman, onarılmaları için atılacak adım gecikmiş, yollar silinmiştir. Atılan kör adım atılmıştır artık, geri alınamaz. Geri alınacak hüneri gösteren olsa bile, bastığı yerde kalan ayak izi er geç yarıya dönüşecektir. Ne mutlu bağışlayabilen olgun kişiye, o küçük yaraların kanını silerek yarayı açanlara pişmanlık hakkı tanıyabilen büyüklüğü gösteren kişiye. At sorunu değildi sadece aralarını açan. Belki kanıtlanması, dile getirilmesi güçtü. Giderek olanaksızlaştı. 5 ayı aşkın bir süre önce Gorana Hanı'nda karşılaştıkları gece başlayan yakınlığın böyle kana dönüşmesinin nedenlerini. Dışarıdan görenlerin gözünden kaçan öyle küçük adımlar, gecikmeler, dalgınlıkların birikmeleri sonunda oluşmuşlardı ki ancak kendi kendine uzun uzun düşünür değerlendirebilirse bir dönemler güneşler açarak gelişen yakınlıklarının nasıl yön değiştirdiğini, gölgelendiğini, daha sonra o gölgelerin uzayarak daha çok karardığını, artık geriye alınmalarının, silinmelerinin elden gelmeyeceğini sezebilirdi kişi. Artık hep tek tek hatırlayacaktı kendilerini karşı karşıya getiren, karşılıklı tabanca çekmelerine kadar varan bu türlü olayları. İçkiliydiler hepsi. Sofrada kaptan konuşurken yanındakine söyleyecek bir söz gelmişti aklına, söylemişti. Sonra oluşan sessizliği garipsemişti. Kaptanın sustuğunun ayrımına varmış, dönüp bakınınca kaptanın bakışlarını üstüne diktiğini görmüş, canı sıkılmıştı. Kendilerini bir araya getiren, yaşamın kurallarına aykırıydı yaptığı. Bu ya da buna benzer olaylar. Kaptandan önce attığı bir adım, kaptan kalkmadan sofradan kalkmaya davranmak ya da yemeğe başlamak. Hep olmuş muydu bu tür davranışları? Ama olabilirlerdi. Şu anda açıkça hatırlamasa bile belki ileride hiç beklemediği, aklından geçirmediği bir saatte canlanıvereceklerdi gözü önünde. Ne gelirdi elinden? Bağımsız yaratılıştaydı o. Uygun adımla başladığı hiçbir yürüyüşü ayak değiştirmeden sonuna kadar götüremezdi. Şu 5 ay içinde bile bile saygısızlık ettiğini hatırlamıyordu. Hatırlayamazdı da. Ne şu 5 ay içinde ne de ondan önceki bütün yaşamında bile bile saygısızlık ettiği olmamıştı hiç kimseye. Kendiliğinden herkese, büyük küçük, güçlü ya da ezik herkese, kendisine nasıl davranılmasını isterse öyle davranırdı. Bağımsızlık nasıl yaratılışının belirgin bir özelliği ise, alçak gönüllülük de başka bir özelliğiydi. Kimseye tepeden bakmayan, kimseyi hor görmeyen kişi saygısızlık edemez başkalarına. Olsa olsa hata eder, yanılır, dalgınlığına gelir, istemeden kırar karşısındakini. Nice aşkların, imrenilecek dostlukların sonunu getiren hep böyle küçük hatalardır işte.